Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk ses kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, kent hayatında insanların birbirinden uzaklaşması ve atomlaşması sadece başkalarına olan güvenini değil, topluma olan güvenini de sarsıyor. Güven azalınca pek çok sosyal sorun da görünmeye başlıyor. Bu ve bu gibi sosyal sorunların farklı alanlara etkisi üzerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş'ta güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. İnsani ilişkilerde ve aile içinde emanet kavramını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Çıktık cümbür cemaat ne güzel.
Dün yağmura çıktık cümbür cemaat.
Açılmış gibi denizlere allı pullu bir gemi. Kaptanın simit kokuyor elleri ne güzel.
Kaptanın simit kokuyor elleri.
Bir sahile vurduk cümbür cemaat ne güzel.
Bir sahile vurduk cümbür cemaat.
Ne haram ne harami, herkes sevdanın ehli. Yarimin yağmur kokuyor bu sesi ne güzel.
Yarimin yağmur kokuyor bu sesi. Ay ay ay ay yağmura bak ne güzel. Ay ay ay ay yağmura bak. Ya le le le le le le le. Ya le le le le le. Ya le le le le le le le. Ya le le le le le.
Dün
avluya çıktık cümbür cemaat.
Cümleten içerideymişiz meğer serçeler gibi. Kafesin yanar döner telleri ne güzel.
Kafesin yanar döner telleri.
Dün yağmura çıktık cümbür cemaat ne güzel.
Dün yağmura çıktık cümbür cemaat.
Açılmış gibi denizlere allı pullu bir gemi. Kaptanın simit kokuyor elleri ne güzel.
Kaptanın dümen kokuyor elleri. Ay ay ay ay yağmura bak ne güzel. Ay ay ay ay yağmura bak. Ya le le le le le le le. Ya le le le le le. Ya le le le le le le.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikte. Sayın Akbaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Kent hayatındayız ama yine kent hayatının sorunlarından özellikle sosyolojik anlamda bahsetmeye devam edeceğiz değerli hocamızla. Kent hayatının sanıyorum hani kendimiz de yaşadığımız için içinde en büyük sorunlarından biri yalnızlaştırma olsa gerek diye düşünüyorum. Ama programı açarken atomlaşma kavramından da bahsettik dinleyicilerimize. Atomlaşmak deyince biz neyi anlıyoruz? Gerçekten atomlarımıza ayrılıyor muyuz? Kent hayatında neler yaşıyoruz hocam?
Bir metafor olarak kullanıyoruz tabii atom kavramını ama bence atomlaşıyoruz. Her birimiz birbirimizden olabildiğince uzaklaşıp küçücük parçalar halinde bu kent hayatının bir unsuru olarak yaşamaya devam ediyoruz. Atomlaşmak ürkütücü bir kavram. Çünkü insan doğası gereği başkalarıyla birlikte yaşamaya, onlarla dayanışmaya ve yardımlaşmaya mütemayil bir varlık. Tek başına kalması, yalnız olması insanın doğasına aykırı bir insanlık durumu ama kent hayatı içerisinde eğer kent hayatının icap ettirdiği başka bir takım dayanışma formlarını başaramazsak atomlaşıyoruz. Atomlaştığımız oranda birbirimizden uzaklaşıyoruz. Kopuyoruz. Bu sadece başka insanlardan değil, aile içerisindeki en yakın akrabalarımızdan, birinci derece yakınlarımızdan da fiziksel manada olmasa bile İhtiyaçlarımızın karşılanması bağlamında bir kopuş anlamına geliyor. Yani her zaman anlatılır. Batılı ülkelerde 18 yaşından sonra insanlar başlarının çaresine bakarlarmış filan gibi. Bu çoğu zaman abartılan bir yorum. Her zaman böyle olmadığını söyleyebilirim Avrupa tecrübelerimden yola çıkarak ama şunu söyleyebiliriz. 18 yaşından sonra kent hayatında insanlar kendi ihtiyaçlarını kendi ayakları üzerinde durarak karşılayabilecek bir potansiyele ve kurumsal desteğe erişmek durumundadırlar. Bu olmadığı takdirde alabildiğine bir yalnızlaşma ve çaresizce kent sorunları karşısında yenilgiye uğrama gibi bir hazin sonla karşı karşıya kalabilirler. Tabii atomun sembolik bir manası da var. İnsanlar kent hayatı değil de kır hayatında daha imece usulü bir üretim ilişkileri içindedirler. Birbirlerine mecburdurlar, dayanışma sergilerler ama kent hayatında böyle bir dayanışma yoktur. Peki bu bizim hakikaten bir atom gibi mi hissetmemizi, oradaki kent varlığından kopmuş, uzay boşluğunda salınırken de tamamıyla biçare hisseden varlıklar haline gelmemiz mi anlamına gelir? Bu hayır. Kent hayatının da gerektirdiği yeni bir takım dayanışma biçimleri vardır. Bizleri atomlaşmaktan kurtaran, bunun gereği olan kurumları inşa etmemiz gerekir.
Bu kurumlardan kastımız sanıyorum özellikle o STK'lar diye ifade ettiğimiz sosyal toplumsal kurumlar. Öyle değil mi? İlk aklıma onlar geldi.
Benim de ilk aklıma bunlar gelir. Bu meseleyle alakalı Durkheim'ın iki kavramı var. Bir mekanik dayanışma kavramından bahsediyor, bir de organik dayanışma kavramından bahsediyor. Şimdi kırdaki, kent hayatındaki dayanışma mekanik bir dayanışma. Orada bir şey var. Zaten kendiliğinden birincil ilişkiler üzerinden kurulan bir doğal dayanışma ortamı var. Ama organik dayanışma kent hayatında ihtiyaç duyduğumuz bir dayanışma formu. Organik lafını şundan dolayı söylüyor Durkheim. O kent hayatını, modern hayatı bir biyolojik organizmaya benzetiyor. Yani kent hayatının toplumsal kurulumunda her bir parça bir biyolojik organizmanın organlarını oluşturuyor. Bunlar toplumsal yapılar, işte sivil toplum, aile, ekonomi, siyaset vesaire, kültür gibi organlar var. Bu organlardan her biri sağlıklı bir biçimde işlerse toplum dediğimiz o biyolojik organizma, bir metafor tabii biyolojik organizma, sağlıklı bir biçimde işler, çalışır. Peki bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için ihtisaslaşmaya, uzmanlaşmaya, kurumsallaşmaya ve profesyonel ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var. Demek ki kent hayatında ayakta kalmak için birbirimizi tanımadan bile birbirimizle dayanışabileceğimiz bir ortam inşa etmeye ihtiyacımız var. Ancak böylece kent hayatında o geleneksel dayanışma ihtiyacını karşılayabilecek yeni dayanışma formları oluşturabiliyoruz. Bu anlamda kent hayatı demek ki kentli bir kültür ve toplumsallık da oluşturmayı zorunlu kılıyor. Bunu yapmadığımız sürece ortaya ne kent ne köy kasabalı bir alacakaranlık.
Arada kalıyor.
Yani tam bir alacakaranlık mekanı ortaya çıkıveriyor. Asıl ürkütücü olan bu.
Hmm. Belirsizlik asıl ürkütücü olan.
Belirsizlik. Çok güzel bir ifade bu ve risk. Hı hı. Zaten modern toplum yakın zaman sosyologlarınca risk toplumu olarak da tanımlanıyor mesela. Ulrich Beck böyle tanımlıyor, risk toplumu. Daha evvel geleneksel toplumlarda bizi çevreleyen riskler de daha kestirilebilir şeylerdi. Yani işte bir insanın başına ne gelebilecekse onlara dair kestirimlerimiz mevcuttu kır hayatında, ama kent hayatında riskler çeşitli. Belirsizlikler her yerde. Yani köşeyi döndüğümüz zaman bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Demek ki bu belirsizlikler ve risk çeşitliliği kent hayatının tam da merkezinde yer alan bir şey. Öyleyse bu risklere karşı güven içinde hissedebileceğimiz bir kent oluşturmamız lazım.
Yine iş dayanışmaya varıyor değil mi? O güven başka türlü sanıyorum yani, bir araya gelmeden gerçekleşmiyor.
Geleneksel dayanışma örüntülerini, kurumlarını, ağlarını yaşatamıyor olsak bile yeni bir takım dayanışma biçimleri oluşturmak zorundayız. Belki sizin sözünü ettiğiniz sivil toplum, hı hı, tam da bu ihtiyacın belki de en iyi karşılanabileceği alanlardan bir tanesi.
O zaman şöyle devam edelim. Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri dediğimizde insanlar hangi alanları daha çok tercih ediyor bu tür kuruluşlar kurmak için? Yani neye ihtiyaç duyuyor ki insanda o kurumu birlikte bir arada oluşturmaya gereksinim duyuyor?
Aslında sivil toplum insanları ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bütün konulara toplumun katılımını hedefleyen bir örgütlenme biçimi. Yani insanlar kendi sorunlarının çözülmesi için ya işte bir dışarıdan bir el veya devlet gelsin bizi bu halimize bir müdahale etsin, bizi kurtarsın bu halimizden demek yerine sorumluluk üstlenmesi ve kendi sorunlarının çözümünde aktif bir unsur haline gelmesi anlamına geliyor bence. Ama ilk ihtiyaç yine dayanışma ihtiyacı. Köyden kente göç etmiş insanlara ilk baktığınız zaman iki şey dikkatinizi çekmeli. Bunlardan birincisi, insanlar önce ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için camiler veya işte kendi dinlerince, meşreplerince bir takım ibadet mekanları inşa etmek isterler. Ve bunun için diyelim cami dayanışma dernekleri, evet, kurarlar. Veya bir başka sivil toplum örgütlenme biçimi hemşehri dernekleri kurarlar.
Evet, yani çok yaygın.
Çok yaygındır. İstanbul'un her bir tarafında işte Sivaslılar güzelleştirme bilmem ne yapma dayanışma filan derneği olur. Bu çok temel bir dayanışma ihtiyacını aslında gösterir. Yani en basit örnekle cenazelerini köylerine göndermek bile çok temel bir insani ihtiyaçtır. Kent hayatı içinde işte atomlaşmamak için birbirlerine
molekül halinde durmak için.
Evet, tutunmak durumundadırlar ve bu tür dernekler bu işlevi görür. Bu en ilkel sivil toplum formlarını oluşturur. Daha çağdaş sivil toplum formları ise kent hayatının içerisinde, evet ben bu kentin bir parçasıyım, ben tamam Sivaslıyım, Orduluyum her neyse, ama aslında buralıyım, İstanbulluyum, Ankaralıyım ve benim mahallemdeki sorunların çözümü için ben de aktif bir biçimde müdahil olmalıyım, katılmalıyım. Duygusuyla insanların harekete geçerek kurdukları örgütlenmeler, çağdaş anlamda sivil toplum örgütlenmeleri. Bu anlamda mahalle merkezli, daha lokal bir takım sorunların çözümüne müdahale eden yapılar oluşturmaya başlarlar insanlar. Bu demokratikleşmenin de bir gereğidir aslında. Yani demokrasi seçimlerde oy vermekten ibaret bir şey değil. İnsanların tam da lokal sorunlara lokal çözümler üretirken bir parçası olması anlamına gelir. Bu anlamda kent hayatında sivil toplum örgütlerinin de çeşitlendiğini görüyoruz ve yeni dayanışma biçimleri oluşturduklarını görüyoruz.
Evet. Hatta en basitinden bir apartman yönetimi bile o apartmanda yaşayanların daha iyi şartlarda yaşamaları için gerçekleştirilen ya da onun için yapılması gereken bir yönetim, bir birliktelik, bir dayanışma örneği, öyle değil mi?
Tabii, hem bir toplumsallaşma imkanı. İnsanlar kent hayatı içerisinde toplumsallaşma imkanlarından yoksun kalabiliyorlar. Yani işte kırsalda çok daha küçük ölçekli mekanlarda yaşarken böyle bir toplumsallaşamama problemleri yok. Ama kent hayatı içerisinde toplumsallaşmak için imkanlar yaratmak zorundalar. O apartman toplantıları veya affedersiniz sivil toplum örgütlerindeki toplantılar, bütün bunlar yeni toplumsallaşma biçimlerini, sosyalleşme imkanlarını beraberinde getiriyor ve yalnızlığa dolaylı bir çözüm de sağlayabiliyor. Yeni networkler, ağlar, ilişkiler kurma imkanı sağlayabiliyor. Bu anlamda bu çok daha modern kentli yeni bir dayanışma biçimi anlamına geliyor. İnsanlar hayvanlarla alakalı bir sivil toplum örgütü kuruyorlar örneğin. Hayvanseverler. Ne bileyim işte doğayı güzelleştirmekle alakalı bir sivil toplum örgütü. Veya kanalizasyon problemi var. Bu iş sadece belediyenin işi değil, bizler de sorumluluk üstlenmeliyiz diyen mahalleli bir araya geliyor. Bu aynı zamanda gönüllülük ilişkileriyle beraber daha iyi bir toplum inşa etme idealini insanların bir referansı haline getirmeye başlıyor. Bu çok hayati bir şey bence. Yani gelişmiş toplumlarda şunu görüyoruz. İnsanlar iyi bir toplum inşa etmek için sorumluluk üstleniyorlar. Bir toplumun iyi olması için ne yapmak gerekir veya bir toplumu iyi yapan şey nedir tartışılabilir. Ama insanların iyi bir toplum inşa etmek için çaba harcadıklarını görüyoruz. Gelişmeyle beraber. Bu biraz da zannediyorum şununla alakalı. Riskler var, belirsizlikler var. Bunlar bizi çepeçevre kuşatmış. Ve bizim bir güven ihtiyacımız var. Emin olma ihtiyacımız var. Bunu dayanışma biçiminde ifade ediyoruz ama en temelde bir güven duygusu ve ihtiyacı yaşıyoruz. Ve bu güveni bizim birinci derece yakınlarımızla değil, aynı mekanı paylaştığımız bütün unsurlarla birlikte, insanlar, hayvanlar, bütün canlılarla birlikte bir ekosistem inşa etmek ve bu ekosistemi güven merkezli bir biçimde inşa etmek gibi çok temel bir ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçtan doğan bir takım örgütlenmeler olarak belki karşımıza çıkıyor bu sivil toplum örgütleri vesaire.
Evet, yalnızlaşmaya bir çözüm de bu aslında. Örneğin bir işte çalışırsınız, sonra emekli olursunuz. Emekli olduktan sonra birden kendinizi boşlukta hissedersiniz. Çünkü çalıştığınız ortamdan ayrılmışsınızdır, arkadaşlarınızdan. Evet, ikili ilişkilerinizde kopmazsınız ama ortamın farklılaşması ve sizin o ortamda bulunmuyor olmanız bile size o yalnızlık hissini içinizde yer eder ve uyandırmaya başlar. Sonrasında emekli olunduktan sonra böyle küçük küçük kurslara gidilmeye başlanır. Ahşap boyama kursu, işte resim kursu, ebru sanatı kursu gibi. Belki orada da yine aynı duygu, düşünce içinde olan veya aynı zevkleri paylaşan insanların dayanışması ve yalnızlaşmadan bu şekilde kurtulunması söz konusudur diye
kesinlikle
düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Bu tür tedbirleri almadığımız sürece yalnızlık, atomlaşma en temel sosyal sorunların başında gelecek. İngiltere'de yakın bir zamanda Yalnızlar Bakanlığı diye bir bakanlık kuruldu ve çok insanlar bunu hayretle karşıladı. Bir takım müstehzi alaya alan ifadeler de oldu. Acaba insanlar evlenmek için bir partner bulamıyorlar mı falan gibi, ama mesele o değildi. Mesele yaşlı insanların yalnızlığıydı. İngiltere'de 35 milyon yaşlı yalnız olduğu söyleniyor. Yani biz bunları şu aşamada konuşmazsak demek ki yakın bir gelecekte yaşlı yalnızlığı ciddi bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkacak.
Bir bakanlığa da biz ihtiyaç duyabiliriz.
Buna ihtiyaç duymadan şimdiden tedbirleri almak lazım. Çünkü bizde bir de geleneksel dayanışma damarı var. Çok şükür kaybetmedik. Öyleyse onu ihya etmek, canlandırmak lazım diye düşünüyorum.
Başta bence komşuluk ilişkileriyle başlamak lazım. O hani damarı canlandırmak için. Evet. Hanımlar kendi kendilerine evde gün yaparlar. O bile aslında o dayanışmanın ve o güven, ben de sizin aranızdayım. Ben de bu toplumun bir parçasıyım. Evet, işimden emekli olmuş olabilirim. İş ortamında değilim belki ama yine de o toplumun bir parçasıyım ve sizler de varım demenin belki bir yöntemi
değil
olsa
mi?
Gerek.
Yani günler, bu tür buluşmalar çok güzel ama bizim profesyonel ortamlarımızı, kurumlarımızı da güven merkezli bir biçimde yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Bu atomlaşmayla beraber insanlar ekip çalışmasından da uzaklaşıyorlar. Kurumlardaki kurumlar arası veya kurumlar içerisindeki dayanışmayı da kaybedebiliyorlar. Ve bu aslında bilginin birikimli bir biçimde ilerlemesine de mani olabiliyor. Eğer bir kurum güven merkezli bir biçimde inşa edildiyse, daha evvelden aktarılan bilgi yeni aktarılan, edinilen bilgilerle beraber bir birikim teşkil edecek. Ancak bu ekip çalışmasıyla mümkün olabilecek. Bu çalışanların dayanışmasıyla birlikte mümkün olabilecek. Ama güven olmadığı zaman dayanışmanın yerini bireyselcilik alıyor. Bireyselcilik maalesef olumsuz manada bir rekabet duygusunu merkeze yerleştiriyor.
Hatta kıskançlık duygusunu.
Kıskançlık, kuyu kazma, herkesin bildiği kurumlarda yaşadığı şeyler. Ama eğitim kurumu gibi, ne bileyim işte aile kurumu gibi mühim kurumlarda merkezi hüviyeti teşkil eden dayanışmayı, birliktelik ruhunu kaybedersek, işte o zaman atomlaşma büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Çünkü atomlaştığınız oranda diğer atomlar birer öteki olarak.
Evet.
karşınıza çıkacak. Siz onu bir öteki olarak görmeseniz bile bu kopukluk ötekiler inşa etmeye başlayacak ve öteki çoğu zaman düşman olarak tasavvur edilecek.
Evet, öteki kavramından bahsettiğiniz tam da bu noktada aklıma yurt dışındaki vatandaşlarımızın zaman zaman yaşadıkları olumsuz durumlar geldi. Onlar da kendilerince işte o güven olgusunu oluşturmak ve dayanışmayı sağlamak için bu tip sivil toplum kuruluşları kurmak için gayret gösteriyorlar.
Evet. Ben de doktora çalışmamı tam da bu konuyla ilişkili olarak yapmıştım. Göçmen sivil toplum örgütlerini çalışmıştım. Orada gördüğüm iki şey vardı. Birisi geleneksel manada dayanışma ihtiyacını sürdüren yapılardı bu yapılar. Ama diğer taraftan da çağdaş Avrupa'nın gerektirdiği yeni kurumsal ilişkileri de gayet tabii öğrenmiş ve içselleştirmiş yapılardı bunlar. Bu bakımdan göçmenlerin hem muhafaza etmeleri gereken değerleri muhafaza eden ve aktaran ama aynı zamanda yeni bilgilerle, birikimlerle tanışmalarını da kolaylaştıran yapılar olarak sivil toplum örgütlerini görmüştüm orada. Ve benim hayal ettiğimden veya tahmin ettiğimden çok daha güçlü yapılar olduklarını gördüm onların. Yani göçmenlerin orada sadece bir diaspora oluşturmaları bağlamında değil, hayatta kalabilmeleri, kendi kimliklerini koruyabilmeleri ve yeni kuşaklara aktarabilmeleri için çok güçlü sivil toplum yapılarına ihtiyaçları vardı ve bunu başarıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ki Avrupa kentleri bizim sahip olduğumuz kentlere göre çok daha atomlaştırıcı yapılara sahip.
Evet, evet.
Fazlasıyla atomlaştırıcı ve lokalize edici. İşte hep gettolardan yakınıyor insanlar. Avrupa'nın şehirlerinde göçmenler getto oluşturuyorlar. Türkler ayrı bir getto, Araplar ayrı bir getto. Sanıyorlar ki bu göçmenlerin kendi arzusuyla gerçekleştirdiği bir mekansal tercih. Bence tam da Avrupa'nın o atomlaştırıcı, kategorize edici, olumsuz politikalarından kaynaklı olarak insanlar kendilerini bu kadar atomize olmuş vaziyette buluyorlar ama sözünü ettiğiniz bu sivil toplum yapıları benim gördüğüm kadarıyla başka göçmen gruplarıyla da ve işte yerleşiklerle de çok sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı oluyor. Ben Avrupa'daki göçmenlerin atomize olduğunu, kendilerini izole ettiklerini veya uyum sağlamak konusunda çekinceleri olduğunu falan hiç zannetmiyorum. Evet. Aksine çok proaktif olduklarını görüyorum. Çok katılımcı olduklarını görüyorum. Doktora çalışmam boyunca 3 yıl Berlin'de kaldım ve benim için müthiş bir deneyimdi o. Ben göçmenlerin o hayatta kalma tepkilerine, reflekslerine hayranlık beslediğimi söylemeliyim.
O hayranlık beslediğiniz reflekslerden birkaç örnek vermenizi rica etsek en çok göze çarpan hangileriydi?
Elbette. Bir kere şunu söylemeliyim. Şunu söyleyeyim ondan sonra sizin sorduğunuz soruya geçeyim. Bugün insanlar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika filan gibi ülkelerin sanatını, edebiyatını, müziğini, ne bileyim sosyal bilimlerini, akademisini araştırdıkları zaman acaba nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız diye sordukları zaman şunu görüyorlar. Artık bir Fransız akademisi, bir Alman sanatı veya bir Hollanda estetiği gibi bir homojen bir yanıt yok. Göçmenlerin etkisiyle birlikte yoğrulmuş yeni sentezler var. Bugün Kuzey Afrikalı insanlar Fransız akademisini temsil ediyor. Fransız müziğini temsil ediyor. Yani göçmenler aslında göç ettikleri ülkenin asli birer parçası olmakla kalmamışlar. Oradaki mevcut yapıları da dönüştürmeyi başarmışlar. Evet. Bu bence muazzam bir şey. Benim gördüğüm şey o. Almanya tecrübemden yola çıkarak bizim gurbetçilerimiz, Almanya'daki Türkler, Alman mutfağının da, Alman edebiyatının da, hele Alman sinemasının da asli birer aktörü, oyuncusu. Ama şöyle bir yanılgı içine girebiliyorlar. İşte biz bazı konularda başarısız olabiliyoruz. Ne bileyim işte bir parçası olarak ötekileştiriliyoruz veya bizde bir takım eksiklerimiz var, kusurlarımız var gibi yanılgılar içerisinde olabiliyorlar. Bence böyle düşünmek doğru değil. Aynaya bakmak ve kendi potansiyellerinin farkına varmak durumundalar. Ciddi bir etkileri var. Berlin'de Kreuzberg diye bir yer vardır. Bilir misiniz bilmem. Bir Türk gettosu olarak bilinir burası. Ben Kreuzberg'e gittiğim zaman sanki işte Sivas'ın bir kasabasındaki yaşantı aynen muhafaza ediliyor gibi bir beklenti içerisindeydim ama gördüğüm şey müthişti. Tam bir ulus aşırı alanla karşılaştım. Yani yoğun olarak Türkler yaşıyordu ama müthiş bir sanatsal aktivite var. Müthiş bir edebi zenginlik ve çeşitlilik var ve her ideolojik kesimden, kültürden farklı grupların Kreuzberg'de bir arada yaşayabildiği bir mekan var. Bu bence göçmenlerin tam da Avrupa'ya kattığı en değerli şey. Farklılıklarla bir arada yaşama kabiliyeti. Bunu başardıklarını görüyorum ama bunu başaran Almanlar veya Fransızlar değil. Tam da göçmenlerin bizatihi kendisi Avrupa'daki yerleşik yapıyı ve kültürü dönüştürme potansiyeline sahipler ve bunu başarmışlar. Kreuzberg benim için müthiş bir örnek bu anlamda. Ara ara giderim oraya, ziyaret ederim. Tam da o çok kültürlü, farklılıklarla dolu mekanda birkaç saat geçirmek bile benim için müthiş bir ferahlık ve zihin açıklığı sağlayan bir şey. O bakımdan çok seviyorum bunu.
Sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu anlamda insanın yalnızlaşması ve güven olgusunu tekrar inşa etmek için yeniden dayanışma haline geçmesi konusunda son cümleleriniz neler olur?
Evet. Şimdi güven sözcüğü ile emanet sözcüğü birbiriyle çok yakından alakalı. Yani güvende olmak, emin olmak anlamına geliyor. Ve emanet, emin ve mümin sözcükleri de aynı kökten geliyor. Bu bence çok tılsımlı bir ilişki. Öyleyse mümin dediğimiz insan da kendinden emin olunan kişi. Tevekkili Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin dememişler. Yani o emin olunan kişi ve bir güven toplumu inşa etmiş. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey bir güven toplumu inşa etmek. Yani mümin olmanın gereği, sadece ibadetlerinin hakkını vererek yerine getirmek değil, bulunduğu toplumu bir güven toplumu haline getirmek. Toplum bir güven toplumu haline geldiği zaman kurumlar verimli çalışacak, hesap verebilir ve şeffaf kurumlarla karşı karşıya olacağız. Toplumsal sorunların çözümüne yurttaşlar dahil olacaklar. Bu aslında demokratikleşme demek, biraz evvel söylediğimiz gibi. Ve sosyal içerme güçlendirilecek. Hiç kimse bu toplumun ötekisi olarak hissetmeyecek kendini. Herkes sosyal olarak içerildiğini hissedecek. Ve asıl mesele toplumsal güven kavramının farkına varmak. Yani biz ülke olarak bir güvensizlik problemimiz olduğunun farkında değiliz. Ama bence böyle bir problem yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunu fark etmek önemli. Bugün farklı endekslerde, insanların birbirlerine güvenini ölçen endekslerde İsveç mesela %63 oranla insanların birbirine güvendiği bir toplum. Ama Türkiye'de bu oran %8'lere kadar düşmeye başladı. Bu tehlike sinyallerinin çaldığını söylüyor bize. Bu anlamda biz bir toplumsal güven sorunumuz ve ihtiyacımız olduğunu fark etmeli ve mümince bir çözüm arayışına girmeliyiz diye düşünüyorum.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İnşallah yalnız değil, hep bir arada dayanışma halinde olan bir toplum olarak sonsuza dek varlığımızı emin şekilde sürdürürüz diyelim. Size de çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikteydi. Kent hayatında insanların birbirinden uzaklaştığından ve atomlaştığından bahsettik ama asıl önemli olanın güven olduğunu ve bir aradalığın, dayanışmanın olduğunu da vurgulamaya çalıştık. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Can yakan gözlerini bak, görmeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Toprak iken umman olmaya geldim, aşksız bir çare iken kendimi bulmaya geldim. Aşksız bir çare iken kendimi bulmaya geldim. Yalana mil ederken gerçeği görmeye geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yanar içim senden öte. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Az önce Emrah Akbaş hocamızla da yine emanet kavramına, evet, aslında giriş yaptık değil mi hocam? Evet. Güven kavramına. Biz de bugün sizinle insani ilişkilerde, aile içinde ve dini boyutta emanet kavramı dediğimizde ne anlıyoruz? Bunu konuşacağız. Buyurun hocam, neler söylersiniz?
Aslına baktığımız zaman mümin kelimesini bize Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz veriyor. Mümin, emin, eman, emniyet, emanet kavramları hep aynı kökten geliyor. Hem Rabbimizin ismi mümin, hem bizim ismimiz. Yani güven veren, güven kaynağı. Ve bunun emanetle direkt ilişkisi var. Yalnız emanet dediğimiz zaman hem hani eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insanın en büyük özelliği emanet. Emin olabilmek, karşısındakine o güveni verebilmek. Emanet ne dediğimiz diye baktığımız zaman aslında bizim sahip olduğum dediğimiz her şey bize bir emanet. Biz sahip değiliz. Sahip olan Allah. Allah malikül mülk, mülkün sahibi. Bizim bana ait dediğimiz her şey iman dairesinden baktığımız zaman bize bir emanet ve biz o bize verilenlerle Rabbimize nasıl davrandığımız noktasında hesap vereceğiz. Bu iman bize bir emanet, aklımız, irademiz bize bir emanet, kendi kendimize bir emanetiz. Buradan başlayarak her şey, toplum bize bir emanet, karşımızdaki insan, gözünün içine baktığımız insan, bu en yakınımızdan en uzağa kadar olabilir. Ona karşı söylediklerimiz, ona karşı bakışımız, bütün bunlar bir emanet bilinciyle baktığımız zaman hesabını vereceğimiz Rabbimize karşı, ben sahip olduğum dediğim her şeye karşı Rabbime hesap vereceğim bu bilinciyle baktığım zaman aslında ilişkilerimin yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Allah'ın bizi bu noktada kainatta varlığa sahip değil de emanet gözüyle baktığımız zaman onunla ilişkimiz mülkiyet ilişkisinden çıkacak, emanet ilişkisine gelecek ve imtihan olduğumuzun farkında olacağız. Biz her şeyle imtihan oluyoruz. Dünyadaki her şey bizim için ahiret imtihanını kazanmamız için birer vesile. Böyle baktığımız zaman eşyanın çevreyle olan ilişkimiz, eşyayla olan ilişkimiz, insanla ilişkimiz, bütün evrenle ilişkimiz, bütün kainatta ilişkimiz başka bir boyuta gelecek. Onları hor kullanamayacağımızı, onlara hor bakamayacağımızı bildiğimiz zaman, sahip değil de malik değil de emanet gözüyle baktığımız zaman, orada emanet dediğimiz zaman o bizim değil, o Allah'ın. Nasıl ki ben Rabbimimsem, karşımdaki de bu çevrede olabilir, insan da olabilir, toplumda olabilir, bütün değerlerim olabilir. Vatanım da bunun içinde. Evet. Ben bu vatanın içinde bir emanet olarak sahip olduğum en büyük emanetler, en güzel emanetler, en değerli emanetler olarak baktığım zaman ona olan bakışım değişecek. Eğer sahip olarak bakarsak insan hor kullanabiliyor. Nasılsa benim.
Evet.
Zaten bütün ilişkilerimizi de bozan.
Nasılsa yakın arkadaşım.
Çevreyle olan ilişkimiz de olabilir. Hani çevreyi hor kullanmak.
Evet.
Nasılsa benim mantığıyla baktığımız zaman çevreyi de hor kullanabiliyoruz. İşte hayvan olan bakışımız, değil mi? Onu incitecek boyutta olabiliyor. Onu işte bazen görüyoruz, hani incitebiliyor, ne bileyim kötü davranabiliyor. Karşısındakinin bir canlı olduğunu, onun da acı çekebileceğini unutabiliyor. Hatta bu hayvandan bir insana bile yapılabiliyor. Bir insanı hor görmek, insanı incitebilmek. Orada emanet unuttuğumuz zaman oluyor bu. Ama Allah Teala diyor ki hayır, o senin değil, o benim. Sahip olan benim. Sen sadece bir emanetçisin. Onu nasıl ki sen benimsen, benim kulumsan, o benim dediğin şeyler de aslında asıl olan Allah'ın ve sen onlara karşı iyi muamele etmek seni Allah katında değerli kılacak. Onlarla iyi ilişki kurman ya da onları incitmeme noktasındaki ya da ilişkini en güzel şekilde nasıl güzel ahlak bilinciyle hareket edelim, bu noktayla baktığımız zaman bizim için başka bir boyuta gelecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mümin için mesela kurtuluş vesilesi olan, kurtuluş vesilesi olarak zikredilen şeyler emanetlerini ve ahitlerini yerine getiren müminler diyor. Oradaki emanet dediğimiz şey, biz biraz emaneti çok basite algılıyoruz. Hani küçük bir şey, maddi bir şey gibi algılıyoruz, bir eşya, bir tabak gibi.
Emanet aslında, dolapları var değil mi? Hani alışveriş merkezlerinde buraya koyabilirsiniz, eşyanız kaybolmaz.
Güven. Orada da bir güven var ama işte emanet kavramının kökünde güven kelimesi var.
Başına bir iş gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Emin olacağımız yer. Orada hani bir komşunun komşuna verdiği bir tabak bizim kültürümüzde nedir? Biz onu kullanmayız. Bir kenara artık.
Hatta içini doldurur geri veririz.
Tabii tabii. Komşuluk ilişkilerinde böyle tabak kavramı kaldı mı? Hani az önceki hocamızın dediği gibi yalnızlaşan bir metropollerde yaşıyoruz. O da bizim için ayrı bir boyut. Ama nedir bizim kültürümüzde? Komşunun tabağı kenarda bırakılır. Niye? O emanettir çünkü. Aman bir şeye gelmesin. Onun için en güvenli ortamdır seçilen ve bir an önce nedir yerine
iade edilmesi
hatta işte dediğiniz gibi içine bir şey koyularak, güzelleştirilerek, daha güzeliyle ikram edilerek verilmesi esastır. Onun için bizim için emanet kavramı önemlidir. Güven, emin, emanet kavramları müminin temel özelliklerindendir. İnanan insanın temel özelliği emanetle olan, oradaki emanet işte bizim Rabbimize olan kulluğumuzdan başlayarak her türlü varlığa olan bakışımız bunun içerisindedir. Çünkü kulluk dediğimiz şey sadece yaptığımız ibadet, yani namazımız, orucumuz gibi sadece Rabbimizle ilgili olan ibadetlerimiz değildir. bütün varlıklarla olan ibadetimiz bizim Rabbimize olan kulluğumuzun bir göstergesidir. Bu noktada da eminlik ya da emanet noktasında az önceki hocamızın da değindiği Peygamber Efendimizin örnekliği vardır bize. Muhammedül Emin olmak. Peygamber Efendimizin, ki Peygamber Efendimiz 25 yaşlarına geldiğinde deniliyor. Daha İslam, yani peygamberlik görevi kendisine verilmeden önce El Emin diye, yani ismi unutulup en güvenilir insan diye zikredilen, çağrılan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Onun için mesela Peygamber Efendimizin emanet kavramını, insanlarla ilişkilerindeki o emanet kavramını anlamamız açısından şey çok önemlidir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken yanında müşriklerin bıraktığı emanetler varmış. Bu çok önemli. Müşrik inanmıyor. Peygamber olarak kabul
ama
etmiyor.
Ama peygamberimize emanet veriyor.
Ama diyor
veriyor
ki bu toplumda senden daha güvenilir. Benim için en değerli kabul ettiğim eşyayı ya da neyse o senden daha iyi koruyacak kimse yok. Bu çok özel bir şey. Peygamber Efendimizin sünneti dediğimiz zaman bugün hayatımızda belki en önce sorgulamamız gereken, bize de insanlar çevremizdeki, bu inanan insan olabilir, inanmayan insan olabilir, hiç fark etmez, Allah Resulü'nün hayatında olduğu gibi, bize bu gözle bakıyorlar mı? En güvenilir diye biliyorlar mı? Eğer bunu söyletemiyorsak çevremize karşı, ki bu da insani ilişkilerimizi güzel tutmaktan geçer. Yani kendi başıma yaşadığım bir evde ya da kendi başıma hareket etmem, tek başıma hareket ettiğim zaman böyle bir sünneti yaşayabilmem mümkün değil. Bizim eğer örnekliğimiz Allah Resulü'nün hayatıysa, onun örnekliği ise, öncelikle kendimizi Allah Resulü'nün bu tip ahlaki şeylerinden hareket ederek, ahlaki güzelliklerinden hareket ederek tekrar kendimize dönmeyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Onun için hani Peygamber Efendimizin mümin elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu, emanda olduğu, emniyette olduğu insandır demesi bizim için çok önemli.
Emanet ehli dediğimizde o emanete sahip çıkan kişiyi anlıyoruz.
Evet, her türlü o güveni verebilen, sadece güven alan değil, karşımızdakine o güveni verebilen. Bu da hukukullaha, insanlarla olan ilişkilerimize, eşyayla olan ilişkilerimize ne kadar dikkat ettiğimizle bizim için önemli. Hani Peygamber Efendimizin hayvanını kırbaçlayan birisini arkadan görünce ona hemen müdahale eder. O hayvan senden ahirette hakkını alacağı zaman ne diyeceksin?
Günümüzde ne kadar çok oluyor bu tür olaylar değil mi?
Bu işte bizim, ama bu bir bakış açısı. Eğer biz sahip olmak üzerinden baktığımız zaman bütün varlıkla, bütün kainatla olan ilişkimiz bozuluyor. Ama biz ben Rabbimin bir kuluyum, inanan biriyim. Nasıl ki Rabbim müminse benim de mümin olma özelliğim, güven vermem gerekir. Bu özellikten baktığımız zaman, sahip olmak değil de emanet bilinciyle baktığımız zaman bütün ilişkimin buna göre değişmesi gerekiyor. Bu çevreyle olan ilişkimde bunun içinde, hayvanlarla olan ilişkimde bunun içinde, insanlarla, en yakındaki sevdiklerimle olan ilişkimde. Hani bu eşim de olabilir, çocuklarım da olabilir. İstediğimi yaparım, istediğim gibi, hani hem severim hem döverim gibi. Evet. Çok asla bir Müslümana ya da bizim kültürümüze yakışmayan kavramlar vardır. Bütün bunlarda emanetin zayi olması vardır. Sahip olmak, malik olmak olarak baktığın zaman onun gerçek sahibini unutuyorsun ve mülk haline geliyor senin için. Bir nesne haline geliyor. Hayır. Ben ne kadar özneysem karşımdaki de o kadar özne. Ben ne kadar Rabbimin kuluysam o da o kadar Rabbimin kulu. Ben onun sahibi değilim.
Evet, hatta
ama
bazen
onunla kurduğum ilişkiden Allah'a karşı sorumluyuz.
Hatta bazen sadece maddi olarak değil, en yakın arkadaşımız, gördüğümüz kişiye sırrımızı paylaşırız. Ve o paylaştığımız sırrımız da aslında ona verdiğimiz bir emanettir.
Söz bir emanettir tabii ki. Söz bizim için bir emanettir. Söylediklerimiz ya da söylemediklerimiz. Bize söylemiş olduğu şey, karşımızdakinin bize işte sır olarak tevdi etti. İlla ki sır demesine gerek yok.
Söylediği herhangi bir şey. Yani onu götürüp şey. Başkasına söylememeliyiz. Çünkü
evet,
o bize
o da bir emanet. Söz bizim için bir emanettir. Ya da bazen gayri ihtiyari duyduğumuz şey de olabilir bu. Gayri ihtiyari olarak duymuşuzdur biz onu. Hani istemeden kulak misafiri olduğumuz bir şeyi söyleyelim. Bu artık bizim için bir emanettir. Bunu ne kadar taşıdığımız
bizim ne kadar emin olduğumuzu,
göstermek açısından bizim için önemlidir. Peygamber Efendimiz veda hutbesindeki artık o bizimle son şeyidir. Son müminlerle olan bir özet, o 23 yıllık peygamberlik görevinin bir özeti gibi söyledikleri diye kabul ederiz. Orada da bize iki emanetten bahsediyor. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti diyor. Bunları size emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız zaman yolunuzu şaşırmazsınız. Aslında Kur'an ve sünnete baktığımız zaman bizim Rabbimizle, kainatla ve diğer insanlarla en yakından en uzağa kadar ilişkimizi emniyet köküyle, o emanet güven zinciri içerisinde düzenlediğini görmemiz açısından bizim için önemlidir.
Evet. Değerli hocam, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son birkaç cümleyi de aktarmak isterseniz, emanet, emniyet, emin, bu kavramları bir arada aile içi ilişkilerde ve insani ilişkilerde nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
Vaktimiz, ömrümüz bize en güzel emanet, en büyük emanet. O vaktimizi sevdiklerimizle paylaşarak, onları mutlu etmeyi bilerek verdiğimiz zaman ömrümüzün de bereketlendiğini göreceğiz. Karşımızdakine bakarak onun, Allah'ın beni karşımdakiyle en yakından en uzağa kadar imtihan ettiğinin bilincinde olmam lazım. Benim ona her söylediğim söz, her davranış, ona olan bakışım, hayatımı onunla, zamanımı onunla paylaşacakken, işte ne bileyim, bugün sosyal medyayla, kendi dünyamda faydasız işlerle, bu şeylerle geçirdiğim zaman bunun hesabını vereceğimin bilincinde olarak hareket etmem gerekir.
Evet.
İnsanlarla ilişkilerimizin, çevreyle ilişkilerimizi, hayvanlarla ilişkilerimizi emanet çerçevesinde yeniden gözden geçirmemiz lazım ki ancak o zaman güven toplumunu oluşturabiliriz.
İnşallah değerli hocam, ağzınıza sağlık. O güven toplumunu her daim yaşamak temennisiyle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi. İnanan insanın hayatındaki emanet kavramını konuştuk. Emanet ehlini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayın canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.